Erkam TV'mizin pek kıymetli izleyicileri, Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında karşınızdayız. Bugün Mehmet Dinç hocamız, hepinizin Erkam Radyosu'ndan ve ekranlarından iyi tanıdığınız hocamız. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Hocam güzel bir çalışma yapmışsınız. Kalıncı Üniversitesi bastı mı hocam? Elektronik basıldı çalışmanız?
Elektronik olarak hazırlandı, tamam. Atıldı. Yakın zamanda son hali verilecek, bitecek inşallah.
Şimdi hocam hakikaten çok ihtiyaç var bu deprem, büyük bir depremden çıktık, asrın felaketi deniliyor. Evet. Şimdi hocam şöyle bir anlayış var. Sadece deprem zedelere ekmek, su götürmek, evet, temizlik, hijyen maddesi götürmek güzel. Evet. Ama yeterli değil hocam. Çünkü hani Ebrahim Maslow'un hocam böyle bir ihtiyaçlar hiyerarşisi, evet, vardır. Evet. Önce fizyolojik ihtiyaçlarımız çok önemli. Evet. Karnı aç adama vaaz desek, nasihat desek dinlemez. Hı-hı. Ama hocam esas bu depremde ruh durumumuz, psikolojik durumumuz da çok önemli.
Tabii.
Yani eğer psikolojimiz depremin altında kaldıysa bu hocam onlarca yıl alabilir belki tedavisi.
Çok doğru.
Hocam bu konuda bu yaptığınız çalışmayı da çok takdir ettik. Allah razı olsun. Ne diyorsunuz hocam? Yani imanımız, maneviyatımız nasıl bir rol oynuyor bu psikolojik iyi oluş halimizde?
Evet, tabii. Şimdi biz bu depremden çok önce, 2 sene kadar önce şu sorunun peşine düştük. Ben psikolojik dayanıklılık çalışıyorum. Meslektaşım Feyza Topçu ile beraber acaba Türkiye'de insanlar zor zamanlarda psikolojik olarak nasıl güçlü kalıyorlar, nasıl dayanıklılıklarını koruyorlar? O sorunun peşine düştük. Dünyada bu konuda çokça çalışma var. Ama Türkiye'de kültürel olarak, değer olarak, inanç olarak insanlar nelere sarılıyorlar, nasıl ayakta duruyorlar meselesiyle alakalı çok çalışma yok. O yüzden biz başka ülkelerde yapılan çalışmalardan ziyade acaba Türkiye'de durum nedir? İnsanlar nelere dayanarak ayakta kalıyorlar? Onlara bakalım istedik ve bir çalışma yaptık. Bu çalışma henüz bitmişti. Deprem oldu. Bunun üzerine biz dedik ki tam zor zaman en büyüğü bu esasında. Türkiye'deki çok farklı insanların işte boşanmış, iflas etmiş, hastalık yaşamış, yakınlarını kaybetmiş çok farklı bir grup insanın zor zamanlarda başarılı bir şekilde kullandıkları yöntemleri depremden mağdur olmuş kardeşlerimizle, insanımızla paylaşalım istedik ve bir rehber hazırladık. Hakikaten kültürümüzle beslenmiş, çok öz bir şekilde durumu ifade eden bir rehber oldu. Biz bunları 2 soru çerçevesinde toparladık. Birincisi, zor zamanlarda nelere dikkat ettiniz? Ne yapmaya dikkat ettiniz? Bunları da duygu, düşünce, davranış, inanç, ilişki olarak ayırdık. İkinci olarak da bunları yapmanız ne işinize yaradı? Nasıl bir etki oldu? Onun etrafında bir çalışma yapmış olduk. Şimdi duygularımızla alakalı nelere dikkat ettiğimiz sorusuna insanlar çok dikkat çekici ve işe yarar cevaplar verdiler. Mesela bunlardan birincisi, bizim bütün psikoloji literatüründe söylediği çok önemli tespitlerden bir tanesi. Diyorlar ki insanlar, biz bu dönemde olumsuz duygularımızdan kaçmadık. Hissettiğimiz acı, üzüntü, kaygı, çaresizlik gibi duyguları bastırmadık. Üzerini kapatmadık, yok saymaya çalışmadık. Bu duyguları yaşamanın normal olduğunu kabul ettik diyorlar. Bu çok önemli. Hani Karacaoğlu'nun şiiri var ya, diyor ki 3 derdim var birbirinden seçilmez. Bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm diyor. Bu dönemde de biz bu deprem vesilesiyle hem ayrılıklar yaşadık, hem yoksulluklar yaşadık, hem ölüm yaşadık. İnsanlar mallarını kaybettiler, yakınlarını kaybettiler, şehirlerini kaybettiler. Bu yokmuş gibi davranamayız. Üzüleceğiz, yas tutacağız, dertleneceğiz. Çok derin hüzün kalbimize çökecek, bu normal, bundan kaçmaya gerek yok. Bir anda hiçbir şey yokmuş gibi davranamayız. Biraz zihnimizde, kalbimizde bunu döndürmemiz lazım.
Hocam bir ufak bir şey yapayım, buyurun, katkıda bulunayım.
Lütfen.
Şimdi sahabe arasında böyle bir anlayış var. Yani sağlam Müslüman hiçbir şey üzülmez, Allah'tan geliyor her şey. Ama öyle değil. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin oğlu İbrahim vefat etmiş. Gözünden yaşlar akıyor Peygamber Efendimizin. Böyle içli içli ağlıyor Peygamber Efendimiz. Diyor ki bazı sahabe, ya Resulallah, hani küçük çocuk, sen de büyük peygambersin. Nasıl oluyor bu iş yani, anlayamıyorlar. Diyor ki göz ağlar, gönül üzülür ama dilimizden diyor Allah'ın rızasına aykırı bir söz çıkmaz.
Evet.
Şimdi hocam burada yas tutmanın normal olduğunu ancak sınırları olduğunu
tabii
görüyoruz.
Ki.
Sınırları nedir? Allah'a isyan etmemek.
Tabii.
Yani ya Rabbi beni mi buldun demediğin sürece,
evet,
annemize, babamıza, hatta malımıza Bir de hocam Yakup Aleyhisselam'ın hikayesini ben çok anlatıyorum böyle durumlarda. O da oğlunu kaybetmiş ama hocam çok kötü bir kayıp. Yani evet. Ne olduğu belli değil.
Evet. Diyor, kendi hocam, oğullarının verdiği bir zarar yani.
Bir de hocam hakikaten yani aile içi bir şiddet tabii daha da çok acı bir şey. Çok acı bir şey. Şimdi hocam orada diyor ki esrarı bil inneme eşku besti ve huzni ilallah. Ben ancak diyor hüznümü ve efendim derdimi Allah'a açarım, Allah'a anlatırım. Hocam yas tutmak önemli ve İslamiyet buna izin de veriyor. Ama sınırları korumak şartıyla.
Tabii ölçülü her şey, bizim dinimizde, inancımızda her şey ölçülü, her şey kıvamında. Çünkü kıvamında olmayan her şey zarar veriyor insana. Hani çok güzel bir söz vardır ya, diyor ki bir şeyin diyor ilaç mı zehir mi olacağını dozu belirler diyor.
Çok güzel.
Yasta da öyledir. Yani belli bir kıvamda tutulduğunda ilaç olur, insanı iyileştirir, sağaltır. Hı-hı. Ama kıvam kaçtığında zehir olur, insanı bir türlü kurtulamadığı dertlerin, kaygıların, korkuların, üzüntülerin pençesinde bırakır. O yüzden bu dönem üzüleceğiz tabii ki. Bu kadar kaybımız var. Geçen gün kızım ellerinizden öper 8'e gidiyor. Telefonunu gördüm. Ekran resmi olarak enkazı koymuş. Kızım dedim niye enkazı koydun? Dedi ki baba dedi ben dedi telefonu elime aldığımda genelde eğlenmek için alıyorum dedi. Bu dönem çok eğlenmemek lazım. Onu hatırlatmak için kendime koydum.
Tebrik ediyorum yavrum.
Hakikaten çok güzel bir hassasiyet bu.
Eyvallah.
Bu dönem çok eğlenmeyelim, çok gülmeyelim. Bu dönem acımız var. Evet. Bu dönem hüznümüz var. Hepimizin hüznü. Bu ya. 14 milyon insanın hüznü değil. Bütün Türkiye'nin hüznü. Bütün Türkiye'yi seven, Müslümanları seven insanların hüznü. Dolayısıyla bu duyguyu yaşayacağız. Bu duygudan kaçmak yok. Yani bu dönem biraz üzgün olduğumuz, biraz mahzun olduğumuz, biraz dertli olduğumuz, biraz az güldüğümüz, az eğlendiğimiz, belki az konuştuğumuz bir dönem olacak. Bunu bir yaşamamız lazım. Kaçmak yok bu duygudan. Nitekim bu süreçte başarılı bir şekilde baş edenler de onu tavsiye ediyorlar. Diyorlar ki duygularımızdan kaçmadık. Ama öte taraftan da duygulara da gömülmemişler.
O da çok önemli hocam.
O da çok önemli. Yani tamam çok zor, aman Allah'ım nasıl başa çıkacağız, çaresiziz. Perişanız, çok üzgünüz, hiç gülmeyelim, hayatımıza devam etmeyelim, hiçbir şeye bakmayalım. Durduğumuz yerde bu da değil. Hayatımıza devam edeceğiz. İşimize, gücümüze bakacağız. Elimiz, gücümüz ne yetiyorsa yapacağız. Ne yapabiliyorsak, nasıl devam edebiliyorsak devam edeceğiz. Saplanıp kalmak yok. Taşıyıp götürmek var.
Hocam şöyle bir şey var tabii. Şeytan iki metot uyguluyor Müslümanları yenmek için. Hı-hı. Birincisi acayip gaflet, eğlen, günlü gün et. Evet. Böyle bir duyarsız, kaygısız bir şey. Evet. Bir de artık her şey bitti senin için. Evin yıkıldı, ailen öldü ama sen hayattasın. Allah sana bir fırsat daha vermiş ki sen o ailenin mirasını devam ettireceksin. Maddi manevi mirasını. Bu manada hocam yani şeytanın da tuzağına düşmemek lazım.
Düşmemek lazım.
Modern psikolojide tabii hocam şeytan kavramı yok. Hı-hı. Hocam bazı şeyde vesvesel hannes dediğimiz kulağımıza fısıldıyor şeytan devamlı. Evet. Ya bizi rahatlıkla şımartıp helak etmek istiyor veya üzüntüyle, kaygıyla, stresle herhalde alt etmek istiyor hocam.
Evet tabii burada bu vesvese bahsi çok önemli bir şey. Yani şeytanın bizim üzerimizde tasarruf gücü yok.
Evet.
Söyler. Uyup uyumamak bize kalmış.
Ya.
O yüzden insan kendi gücünü küçük görmemesi lazım. İnsan aciz bir varlık değil, zayıf bir varlık değil şeytan karşısında.
Tabii ki.
Nitekim ayet-i kerimeler de şeytanın hilelerinin zayıf olduğunu bize ifade ediyor. Şeytanın ne gücü var? Ancak vesvese verir. Ancak bizi bize telkinde bulunabilir. Hı-hı. Ama Allah'a hamdolsun. Çok şükür bizim üzerimizde bir tasarrufu yok. Bizi alıp zorla bir yere götüremez. Bir yere gidiyorsak orada bizim bir dahlimiz, bizim bir tercihimiz var. Dolayısıyla şeytan tabii ki şeytanlığını yapacak. Tabii ki bizi zayıflatmaya dönük ne taraftan tutabiliyorsa tutacak. Bazen buradan tutacak, bazen başka taraftan tutacak. Diyorlar ya hocam şeytan sağdan da gelir.
Tabii ki.
Bazen sağdan gelecek. İyi bir şey gibi gösterip yanlış bir şeye doğru götürmeye çalışacak
hocam,
ama.
Hocam tabirimi bazı görüyorum. Ben diyorum ki en iyi psikolog şeytandır. Şu manada hocam. Herkesin psikolojisini bilir. Yaşlının, gencin, alimin, cahilin. Ve herkes hocam değişik bir yoldan ifsad etmeye çalışır.
Tabii herkese nasıl yaklaşacağını biliyor.
Çok iyi bilir
hocam. Çok tecrübeli. Çok tecrübesi var. O yüzden kime nasıl yaklaşacağını biliyor. Bu noktada da şeytanın bir tuzağı olarak olumsuz duygulara saplanıp kalmak gibi bir yol önümüze çıkabilir. Bu yola girmek yok. Tamam üzüleceğiz ama olumsuz duygulara saplanıp kalmayacağız. Saadet Nöktür Hoca'nın geçen bir konuşmasını dinledim. Diyor ki Muhammedi ahlak diyor. İnsanın kalbinde hüznü ve şevki bir arada taşımasıdır diyor.
Çok ilginç.
Hüzün de olacak ama sadece hüzün olmayacak, şevk de olacak. O şevk bizi harekete geçirecek.
Eyvallah hocam.
O şevk bizi ayakta tutacak. Davranışa dönüştürecek.
Yani hocam tekkelerde bir hat vardır. Bu da geçer yahu.
Tabii.
Esasında hocam bizim Anadolu irfanında öyle güzel sözlerimiz var ki. Var. Bir söz hocam kitap yazarsınız onunla alakalı. Evet, bu da geçer yahu diye. Merak etme kardeşim, bu da geçecek.
Tabii.
Ama hakkını ver o anın. Yeteri kadar üzül.
Dersini al.
Evet, dersini al.
Dersini al, devam et.
Hocam bir de o ders alma konusu. Hani evet. Bizim sufilikte bir şey, hep zühtten bahsederiz. Dünya sevgisinin bütün günahların anası olduğundan bahsederiz. Hocam bu devremde de maalesef herhalde ahlaken işte o betondan, demir kalitesinden kaçan insanlar daha çok kazanmak için hırsın getirdiği hocam. Onu da herhalde ders almak dediğiniz oradan aklıma geldi.
Ders almamız lazım. Her halükarda şu yaşadıklarımız bize ders olması lazım. İnsanoğlunun en önemli özelliklerinden bir tanesi yaşadığından bir anlam çıkarmasıdır. Anlam çıkarmadan yaşayamaz insan. Yaşarsa o zaman işte devamlı hüzün yaşamaya, sıkıntı yaşamaya, dert yaşamaya mahkum olur. Dolayısıyla bu deprem meselesinin de bize öğreteceği, bize anlatacağı, vereceği çok dersler var. Düşünüp şahıs olarak, şimdi insanlar genelde evet devlet bundan şunu çıkarmalı falan diye şahıs büyük olarak, laflar evet. ediyorlar. Devlet ne yaparsa yapsın, ders çıkarsın, muhakkak çıkarsın. Yetkililer muhakkak çıkarsın ama her birimizin şahıs olarak, insan olarak bu büyük afetten, bu büyük tecrübeden çıkaracağı dersler var. Bu derslerden kaçmamak lazım. Bu bir esasında imkandır. Kendimizi toparlamamız anlamında, düzeltmemiz anlamında, yanlışlarımıza karşı dikkatimizi arttırmamız anlamında ve doğrultmamız anlamında büyük bir imkandır. Bu imkanı değerlendirelim. Bir diğer mesele bu. Zor zamanlar yaşayan kardeşlerimizin tavsiyesi. Diyorlar ki ihtiyaç duyduğumuzda kendi kendimize kaldık diyorlar. Bu da çok önemli bir şey. Kalabalık bir yerde insanlarla iç içe olmak istemediğimizi fark ettiğimizi uzaklaştık ve kendimizle vakit geçirdik.
Tefekkür mü hocam?
Kendiyle kalmak. Yani bunun içinde tefekkür de var. Bunun içinde tezekkür de var. Bunun içinde teslimiyet de var. Bunun içinde dua etmek de var. Yani çok boyutlu olarak insanın kendiyle kalma söz konusu. Bazen kalabalıklar zihnimizi ve kalbimizi çok meşgul ettiğinden gündemimizi kaydırabiliyor. Halbuki bu dönem gündemimize çok sıkı sıkıya bağlı kalmamız lazım. Bizim bu hayattaki asıl gayemiz, asıl değişmez gündemimiz ne olması lazım? Bunu koruyabilmek için, bunu kendimize hatırlatmamız için, niyetlerimizi tazelememiz için zaman zaman kendi kendimize kalmamız gerekebilir. Bu kendi kendimize kalmamız demek, telefonsuz da kalmamız demek aynı zamanda. Yani insandan yana yalnız kaldık ama elimizde telefon, zihin kalp bambaşka yerlerde olmayacak. Kendi kendimize kalmak demek tamamen dünyevi her şeyden hali olup bir kendimizle konuşabilmek, dertleşebilmek, bir değerlendirme yapabilmek ve onun üzerinden vardığımız nokta itibariyle de bir niyazda bulunabilmek demek.
Hocam biz tasavvufta buna muhasebetün nefis deriz, tefekkür deriz. Maalesef hocam sanki ülkemizde bu sahada hocam çalışma da az.
Evet.
Hani hocam batıya gidiyorsunuz, yoga, meditasyon,
evet.
çok değişik teknikler geliştirmişler.
Evet.
Bazen negatif duygulardan kurtulmak için falan. Bizde hocam sanki bu konu işlenmemiş gibi geliyor bana.
Bu çok zayıf bırakılmış konu.
Evet.
Bir hocamızın çok önemli bir tespiti var. Diyor ki insanlar diyor kendi kendilerine tefekkür etme kabiliyetini kaybettiler diyor.
Çok ilginç.
Yani o yüzden diyor başka insanlarla her şeyi konuşmak ihtiyacı hissediyorlar. Çünkü kendi kendine kaldığında konuşamıyor kendiyle. Kendiyle değerlendiremiyor.
Otomatik düşünceler devreye giriyor.
Bir sürü başka.
Negatif düşünceler giriyor.
Bir sürü başka şeyler kontrol edemediği süreçler oluyor. Bir de kendi kendine de kalamıyor hocam. Yani kendi kendine kalan bir insan ne yapıyor? Muhakkak kendi bir şeyle meşgul ediyor. İnsanın can sıkıntısına tahammülü kalmadı. Boş durmaya tahammülü kalmadı.
Hocam kendimize tahammülümüz kalmadı.
Kendimize tahammülümüz
yani
kalmadı.
Kendimizi
esasında.
Tanıyamadığımız
Tabii.
için.
Eyvallah.
Hocam sufilikte her sabah tefekkür mevt vardır.
Evet.
Her sabah kalkarsınız önce bir ölümü düşünürsünüz. Esasında hocam hayata mana veren ölümdür.
Evet.
Böylece gündüz hareketleriniz daha ölçülü ve dengeli yaparsınız. Ölümü düşünmeyen bir insan, hiç ölmeyeceğim diyen bir insan istediği gibi yaşar.
Evet.
Ama yarın ölüm var, hesap var diyen bir insan yaptığı evi sağlam yapar, ilişkilerine dikkat eder, kimsenin kalbini kırmaz. Bence hocam sufiliğin, tasavvufun bu manada bu tefekkür, muhasebe, hatta hocam rabıta bile belki hocam böyle şey terapiye giriyor. Hani toplu terapiler oluyor böyle. Kendiniz güzel bir ortamda hissediyorsunuz.
Tabii imajinasyon çalışmaları vardır.
Evet.
İmajinasyon çalışmalarında insanlara kendilerini güvende hissettikleri yerde olduklarını düşünmeleri telkin edilir. Denir ki güvende hissettiğin bir yer düşün. Önceden biraz daha yapılandırılmış yerler düşündürürlermiş. İşte ormanda olduğunu düşün. Fakat bakmışlar ki bazı orman insanlar tehlike. Ormanda korkuyorlar. Ya da diyorlar ki deniz kenarında suların sesini duyduğunu düşün. Bakmışlar ki bazı insanlar bunda güvende hissetmeyebiliyor. İşte suyla alakalı, yüzmeyle alakalı fırtına travmaları falan. Olan veya fırtınalar olan insanlar. Ondan sonra bu yönlendirmeden vazgeçmişler. Diyorlar ki güvende hissettiğin bir yerde olduğunu düşün. Sevdiğin insanlarla beraber olduğunu düşün. Bu şekilde insanı rahatlatmaya, insanı güvende hissetmeye dönük uygulamalar var.
Hocam bir örnek vereyim sadece. Buyurun. Bu işte tasavvufta, rabıta denen şeyde Peygamber Efendimiz düşünüyorsunuz hocam. Yanında sahabe ikram var. Onlarla berabersiniz hocam. Bundan daha güzel bir ortam olabilir mi?
En güvenli ortam.
İbn Ataullah'ın hocam bir sözü var. Allah'ı bulan neyi kaybetti? Allah'ı kaybeden neyi buldu? Amen. Şimdi hocam bir de tabii bizim suflikte Allah benimle beraberdir ayetini çok tefekkür ettirirler uzun ileri mertebelerde. Hocam Allah sizinle beraberse deprem olmuş, sel olmuş tabii ki üzülürüz. Hocam Mevlana'nın da bir tabiri var. Belalar diyor müminin ancak bedenine ulaşır, asla ruhuna ulaşamaz. Bedende kalır. Yani elimiz ayağımız çizilir, yaralanır ama gönlümüz Allah'ın izniyle sağlamdır çünkü orada Allah vardır şeklinde. Bu da hocam hakikaten deprem için Allah ile beraberlik. Hatta hocam Diyanet'in sağ olsun çok güzel uygulamaları oldu bu dönemde. İşte böyle hocam mescid açıyorlar çadırlardan. Hocam insanların sığınacak, Rablerine sığınmak istiyor. Tabii. Bazı kesimler de maalesef hocam deprem bölgesine gitmemiş insanlar. İmamların orada ne işi var? İmamlar işte enkazdan adam mı çıkaracak? Şeklinde hocam maalesef böyle çok içi boş eleştirilen de duyduk maalesef.
Bu dönemde doğrusu Diyanet işleri çok büyük yük kaldırdı. Yani insanın kaybettiği insana karşı vazifesini yerine getirmesi çok büyük bir psikolojik ihtiyacı. Onun namazını kılması, onu güzel bir şekilde uğurlaması, arkasından Kur'an okuması, dua etmesi çok büyük bir psikolojik ihtiyacı. Fakat depremde o kadar korkunç durumlarla karşılaşıldı ki enkaz altından çıkan insanların vücut bütünlüğü anlamında. Çok insanın etki altında kalabileceği, uzun süre zihinde ve kalbinde taşıyacağı görüntüler söz konusu oldu. Ama Allah razı olsun, Diyanet personeli çok sayıda insanın kefenlenmesine, namazının kılınmasına ve duasının yapılmasına hizmet ettiler. O vazifeyi yaptılar. Ve böylelikle insanların çok büyük bir psikolojik ihtiyacını karşılamış oldular. Çünkü o ihtiyaç karşılanmadığı zaman yas bitmiyor.
Evet.
Açık bir sayfa kalıyor. Vazifemi yapamadım oluyor ona
karşı. Yani hocam defnetmek, bir mezar taşı ahşaptan bile olup bir Fatiha okuma hocam insanı acayip rahatlatıyor.
Tabii.
Hatta hocam Yakup Aleyhisselam'ın o hüznünde belki Yusuf Aleyhisselam'a ne olduğunu bilemiyor.
Hani tabii belirsiz.
Bilse ki elinde bir efendim işte cesedi var gidip gömse namazını kılsa o yas bitecek dediğiniz gibi yara kapanacak. O yüzden hocam yani şu anda maalesef materyalist psikolojilerde ruh yok biliyorsunuz. Ölen ölmüş oluyor. Kalanlara sahip çıkalım. Halbuki hocam dediğiniz gibi yani o güzel bir defin de psikolojik iyi oluş halinin bir gereği.
Tabii insanın o defteri kapatması lazım veya ilişkiyi başka bir boyuta taşıması lazım. Onun için de o vazifenin yapıldığını görmesi lazım. Bir de bir insanı kaybettiğinizde elinizden çok bir şey gelmiyor.
Ya.
Gelenle ona güzel bir vedada bulunmak, onu güzelce uğurlamak inancınız doğrultusunda. O yüzden Allah razı olsun Diyanet personeli çok fedakarca o vazifeyi yerine getirdiler. Ve insanların bu ihtiyacını karşılamada şifa oldular. Sağ olsunlar, var olsunlar. Tabii şimdi zaman zaman onlarla da irtibatımız var. Çok ciddi zorlananlar oluyor. O zorlanan kardeşlerimizle de alakalı çalışma yapmak lazım. Arama kurtarmacılardan çok ciddi zorlananlar var.
Yani.
Onlarla ilgili çalışma yapmak lazım. Bir vazifemiz de bu. Yani esasında bu deprem vesilesiyle her birimize çok büyük vazifeler düşüyor. Ve bir süre bu vazifeyi taşımaya hazır olmamız lazım. Bir sene, iki sene kendimizi teyakkuzda tutup, kendi gündemimizi biraz erteleyip, deprem sonrası gündemle alakalı sabit kalıp ne yapabilirim meselesiyle alakalı rollerimizi belirleyip ona göre vaziyet almamız lazım. Çünkü yara büyük. Yani şu an biz yaranın küçücük bir kısmını görüyoruz. Yaranın büyüklüğünü süreç içerisinde fark edeceğiz ve daha da acıyacak. Bu yaranın sağaltılması için, iyileşmesi için hepimizin el vermesi gerekiyor. Hepimizin vazife alması gerekiyor. Bu noktada işte hem depremden bizatihi etkilenen, hem onlara yardım ettiği için etkilenen kim varsa, onlara nasıl destek olabiliriz konusunda hepimizin kendi vazifesini seçip, belirleyip ona göre vaziyet alması lazım. Ben depremin ikinci günü Hatay'a gittim. Hatay'da karşılaştığım bir hadiseyi her yerde anlatıyorum. Çünkü ciddi ders oldu bana. Tabii ilk günler çok büyük bir karmaşa var. Çok büyük yıkım var. Organizasyonla alakalı zorluklar var. Ve yollar kapanmış. İmkanlar az. Bir grup genç getirmişler. Kenarda bekliyorlar. Vazife verilecek. Onlar daha vazife verilmemiş. Yeni gelmişler. Bekliyorlar. Bu gençlerin bir kısmı bekliyor. Bir şey yapmıyor. Çünkü vazife verilmemiş. Bekliyor ki vazife verilsin. Ona göre gidecekler, vazife yapacaklar. Öteki grup genç bekliyoruz ama bir şey yapalım diyorlar. Etrafa bakıyorlar. Yol tıkanıyor, ambulans geçemiyor. 100 metre aralıklı sıralanmışlar. Arabaları kenara yaklaştırıp ambulansa ulaştırıyorlar.
Çok güzel.
Böyle bir vazife çıkarmışlar kendilerine. Kimse söylememiş. Kimse onlara talimat vermemiş, öğretmemiş. Bakmışlar beklerken bir işe yarayalım demişler. Bakmışlar ihtiyaç orada, oraya geçmişler. O ihtiyacı karşılamışlar ki karşıladıkları ihtiyaç da çok büyük bir ihtiyaç.
Basit gözüküyor ama çok önemli.
Çok basit gözüküyor ama çok önemli bir ihtiyaç. Dolayısıyla bu dönemde hiç bize bir vazife verilsin diye beklemeyelim. Talimat verilsin, öğretilsin diye bakmayalım. Bakalım şöyle bir ben ne yapabilirim, elimden ne gelebilir, ihtiyaç nedir? Hemen o ihtiyacı karşılamak için vaziyet alalım. Hepimizin yapması gereken işler var. Hepimizin bu yükün bir tarafından tutması gerekiyor. Yoksa kaldıramayacağız bu yükü. Bu yük
hocam ağır, büyük. Kısa bir araya girelim. Buyurun. Vazifelerimizin neler olduğunu inşallah ikinci bölümde konuşmaya devam ederiz.
Memnuniyetle.
Kıymetli dinleyicilerimiz, Erkam TV'mizin kıymetli izleyicileri. Kısa bir araya giriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayın.
Buluşma noktamız Erkam Radyo.
Erkam TV'mizin pek kıymetli izleyicileri, Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programının ikinci bölümünde karşınızdayız. Ben Deniz Süleyman Derin ve pek kıymetli hocamız Mehmet Dinç. Hocam şimdi evet vazifelerimiz var ama biraz bu hocam bugün daha çok manevi tarafına bakıyoruz. Gerçekten hocam maddi konularda ülkemiz Anadolu insanı hocam çok cefakar. Tırlar oraya hocam aktı böyle. Zenginlerimiz hocam çok samimi ihlaslı abilerimiz kardeşlerimiz var. Hocam böyle çok verdiler. İsimlerini
hesapsız verdiler. Allah razı olsun.
Allah biliyor hocam kimin ne kadar verdiğini. Şunu da söylüyorum hocam çok ilginçtir. Hani bazen de din gerekli mi gereksiz mi? Bakıyorsunuz hocam orada dini kaygısı olan insanlar daha bir önde. Daha çok koşuyorlar, daha çok veriyorlar. Ama hocam bir kısım Türkiye'nin önde gelen daha farklı zenginleri yani eğlence kültüründe önde olanlar bakıyorsunuz hiç orada bir fazla yani reklam mahiyetinde 3-5 lira veriyorlar ama çok ciddi hocam kalpten bir sanki veriş de olmadı. Ne dersiniz siz gittiğiniz bölgede gördünüz?
Tabii yaptığının nereye gideceğini biliyor inanç sahibi insan. O yüzden içi rahat, boşa düşünmüyor, boşa gidecek diye düşünmüyor. Verdiğini yürekten veriyor, geniş bir gönülle veriyor. Ama dünya sadece kendisinden, kendi ihtiyaçlarından ibaret olan insan ister istemez kendinden başka insanı düşünürken biraz daha kısır düşünmek zorunda kalıyor. Biraz daha küçük düşünmek zorunda kalıyor.
Hocam sadaka ile sıdk aynı kökten geliyor. İkisi de sat, dal ve gaf. Yani insan sıdk sahibi olacak ki sadaka versin. %100 inanacak ki ahirete karşıma çıkacak. O zaman seve seve verir ama şüphesi varsa, imanı yoksa yani ben vereceğim ama şimdi ya boş boşuna paramı vermiş olacağım. Tamam 3-5 kuruş vereyim ama çok da vermeyeyim psikolojisi
tabii
oluyor hocam.
Tabii eleştirilmemek için biraz veriyor görüneyim de ama çok da bir şey kaybetmeyeyim diye düşünüyor. Kayıp gibi bakıyor. Halbuki inanlıysan kazanç diye bakar. Verdiğini kazandım diye bakar. Hatta şeyde Maraş'ta bir tane dernek gördüm. Verdiğin senindir derneği. Derneğin adı bu. Verdiğin senindir.
Hocam aslında bu hadis-i şerifin, meşhur biliyorsunuz tabii, o koyun kıssası var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün bir koyun kesilmiş. Hepsi dağıtılmış. Ne kaldı ey Ayşe diyor Peygamber Efendimiz. Bir ön kol hariç ya Resulallah hepsini verdik. Hepsi gitti diyor. Hayır öyle deme diyor. Hepsi bizim oldu. Ön kolu hariç.
Eyvallah.
Onu biz yediğimiz için onun bir, hani bir ilahi fazla bir sevabı yok ama verdiklerimiz esasında bizim oldu diyor hocam. Tabii hocam esasında en güzel örnek Allah Resulü. Hem psikoloji açısından hem sosyal açısından. Yeter ki Allah Resulü'nün hayatını iyi bilelim hocam.
Evet.
Buyurun.
Şimdi bu zor zamanlarla alakalı yine kardeşlerimizin dikkat ettiği çok önemli şeylerden bir tanesi. Diyor ki sadece kendimize odaklanmak yerine başka insanların yaşadıklarını ve hissettiklerini düşündük. Onlara yardım edeceğimiz konuları aklımıza geldikçe yardım ettik. Başka insanlara yardım ederek acılarını hafifletmek, kendi acılarımızın da hafiflemesine yardım etti. Bu da çok önemli noktalardan biri. Efendimizin bu konuda bir hadis-i şerifi var. Buyuruyor ki imandan sonra en güzel amel mahzun gönüllere neşe saçmaktır. Bunu böyle her gün hatırlasak, tekrarlasak, dilimize virt edinsek, imandan sonra en güzel amel mahzun gönüllere neşe saçmaktır. Ve bunu şu an yapmak kadar kolay bir şey yok. Yani şu an en kolay yapabileceğimiz, en çabuk ulaşabileceğimiz zaman ne kadar çok mahzun gönül var. Ne kadar mahzun gönüle ulaşırsak, onlara neşe saçarsak o kadar iyi olur. Ve yapmamız gereken de çok bir şey yok esasında. Yani bir telefon açmanız bazen mahzun bir gönüle neşe saçmaya sebep olabiliyor. Ama ne olur telefon açmanın ötesine gidelim. Gidelim, görüşelim, halleşelim. Evimizde, kalbimizde, zihnimizde yer açalım. Çünkü bu dönemde yakınlarından, ailesinden kaybı olan çok oldu. Bu kayıpların telafisiyle alakalı devlet vaziyet ediyor. İşte evdir, iştir falan. Ama devlet yakın kaybına ne yapsın?
Ya.
Onu biz yapacağız. Yakınını kaybedene yakın olacağız. Kardeşini kaybedene kardeş olacağız. Akrabasını kaybedene akraba olacağız. Bu anlamda pandemiden sonra yeni normalimiz diye bir kavram çıktı malum. Bu dönemde bizim yeni normalimiz insanlara kardeş olmak olması lazım.
Hocam bir de bir şey söylediniz çok güzel. Yani insan hocam paylaştıkça mutlu oluyor, verdikçe mutlu oluyor. Esasında hocam materyalist dünya görüşünde ben yersem, ben kullanırsam mutluyum gibi anlayış var ama yapılan araştırmalar da hocam şunu gösteriyor. İnsan başkasını mutlu ettikçe kendisi de mutlu oluyor esasında.
Tabii, sosyal psikolojide prososyal davranışla alakalı çok araştırma var. İnsanı en mutlu eden davranışlardan biri prososyal davranış, iyilik yani. Hatta bununla alakalı bir araştırma var, benim çok dikkatimi çeker. Rusya'da, Tayvan'da, Amerika'da insanlara kendinizi mutlu edecek bir şey yapın demişler, para vermişler. Bir de Japonya'da, 4 ülke. Ondan sonra o insanları tekrar gün içinde kontrol etmişler, akşam da kontrol etmişler. Tayvan ve Japonya'dakiler akşam da mutlu. Rusya'dakiler ve Amerika'dakiler akşam çok mutlu değil. Niye böyle bir şey oldu diye baktıklarında şunu görmüşler. Kendini mutlu edecek bir şey yap dendiğinde Amerikalı ve Rus kendisiyle alakalı bir şey yapıyor. Kendine hediye alıyor, kitap alıyor, yemek alıyor, sinemaya gidiyor falan. Kendi kendine bir şey yapıyor. Ama o devam etmiyor. Japon ve Tayvanlı arkadaşlarıyla beraber paylaşarak bir şey yapıyor. Yemeğe de gidecekse arkadaşlarla beraber gidiyor. Bir şey de yapacaksa arkadaşlarla beraber yapıyor. Başka insanların da mutluluğu dahil olduğunda bizim mutluluğumuz daha uzun sürüyor. O yüzden iyilik yapmak, bir gönle girmek esasında en çok bize yarayan bir şeydir. En çok bizi mutlu eden bir şeydir.
Hocam güzel bir atasözümüz var ya, bir kuru kahvenin 40 yıl hatırı vardır. Şimdi hocam kendinizseniz o günü unutuyorsunuz.
Tabii.
Ama biriyle içince, birine kahve ikram ettiğinizde 40 sene o insanın gönlünde yer ediyorsunuz. Ya Mehmet hocam bana kahve söyledi, beni yemeğe götürdü. Şimdi ne oluyor hocam? Onun sinerjisi devam ediyor yani. O size anlatıyor başka yerde, size dua ediyor, sizin gıyabınız, sizin haberiniz bile yok ama o kardeşiniz size dua ediyor mesela. Allah'ım diyor falanca abimize siz sağlık afiyet ver, bana şöyle konuda yardım etti, benim problemimi çözdü diyor.
Ya.
Ve hocam belki bugün modern yani psikolojide en çok eksik olan herhalde bu infak terapisi hocam desek herhalde yeridir.
İnfak terbiyesi.
Terapisi diyorum hocam ben. Hem terbiyesi ama hocam terapi tarafı da var. Yani pek çok hocam insan sıkıntılı, kendi sıkıntısını dağ gibi büyütüyor gözünde. Arabamın modeli eskidi diyor. Yeni araba, sıfır model araba alamadım. Evimin işte manzarası güzel değil diyor. Halbuki hocam oraya gittiğinizde gerçek problemleri görüyorsunuz. İnsanların yani dediğiniz gibi suya ihtiyacı var, ekmeğe, hijyen maddesine ihtiyacı var. Bunları görünce hocam bir de insan ayrıca bir terapi olmuş oluyor. Yani diyorsun kardeşim ben de kendi dertlerimi büyütmüşüm. Esas dertler Afrika'da, esas dertler deprem bölgesinde. Böyle hocam insan kendi kendine bir sanki terapi ediş süreci de var bu. Yardımcı olmakta.
Şeyin Rıfkı Melül Meriç merhumun şöyle bir şiiri var. Diyor ki her zerresi hep mağfiret asaniyet, maruf-i safa münker-i nefsaniyet, tahkik ile bir netice öğrendim ki İslamiyetle birdir insaniyet diyor.
Çok güzel hocam.
İslam neyse insanlık o. İslamiyetin bize öğrettiği, terbiye ettiği, telkin ettiği her şey insan olarak bize iyi gelecek şeyler esasında. Fıtratımızda olan şeyler esasında. O yüzden tabii ki vermek bizi iyileştirecek, bize iyi gelecek. Nitekim bu zor zamanlarda kendilerine iyi gelen şeyleri söyledikleri zaman insanlar demişler ki verdikçe, başka insanların acısını dindirdikçe gördük ki kendi acımız da azalmış oldu. Yine burada söyledikleri çok önemli bir şey var. Ben bunu da çok önemsiyorum. İnsanlara güvendik ancak büyük beklentilere girmedik. Herkesin yaşadıklarının yaşadıklarımızı her an tam olarak anlayamayabileceğini ve ihtiyaçlarımıza uygun davranamayacağını anladık. Böylelikle hayal kırıklığı yaşamamaya çalıştık. İnsanlardan çok beklentiye girmemek meselesi de önemli.
Hocam bizim Türk milletinde bu beklenti meselesinde çok sıkıntı yaşıyoruz. Çok beklentimiz oluyor.
Evet.
Anne babalar evlatlarından, evlatlar anne babalarından, akrabalar birbirlerinden.
Arkadaşlar arkadaşlarından.
Evet. Ya ben hiçbir şey söylemeden her şeyimi bilsin. Problemi de söylemeyeyim esasında.
Ben söylemem, sen anla.
Tamam esasında hocam, bu güzel bir şey ama bazen de söylemek de gerekiyor. Gerekiyor. Bu beklenti konusunda hocam biz sanki biraz daha böyle hakikaten azaltsak evet, daha mutlu oluruz.
Bir yandan da kültürümüzde şey var, umma ki küsmeyesin var.
Çok güzel hocam.
Yani umduğunuz zaman küsüyorsunuz esasında. O yüzden umma küsme. Beklenti aynı zamanda insana yük olmak anlamına geliyor. Beklentiye girdiğiniz zaman o insana bir şey yüklüyorsunuz. O insana yük yüklüyorsunuz. O insan o yükü kaldırmaya çalışıyor. Kaldıramadığı zaman da hayal kırıklığı yaşıyorsunuz. Halbuki yine tasavvufta ne var hocam? Yar olmak, bağır olmamak var.
Ya, çok güzel.
Yük olmak hocam. Yok. Yük olmamak da bir infaktır diyor büyükler. Hmm. Yani Peygamber Efendimiz'e bir adam geliyor malum. Bir soru soruyor. Tam şeyini, sebebini hatırlayamıyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oruç tutmasını söylüyor. Ben oruç tutacak sağlığım yok diyor. Mal vermesi söylüyor. Benden fakir kimse yok diyor. Onu yap yok, bunu yap yok. Kimseye zarar verme buyuruyor.
Çok ilginç hocam. Yani, o da bir önemli. Hayır. Çok
güzel. Hiçbir şey yapamıyorsan, hiçbir fayda üretemiyorsan bari kimseye zarar verme.
Hocam daha ilerisi var. Bir sufi tasavvufu tarif ederken herkese karşı insaflı olmak, hiç kimseden insaf beklememek.
Ya.
Yani siz hocam herkese vermek, herkesin derdine koşmak kıvamında olacaksınız ama kimse size yardıma gelmediği zaman da ya kardeşim bunlar ne biçim insan, ne biçim akraba
evet,
demeyeceksiniz. Hocam bu da katan zor bir manevi seviye herhalde.
Zor bir şey ama hocam işte dünya olmak sürecinde bizi terbiye etmesi lazım. Olmadan ölmemek lazım.
Ya.
Olmak için de herhalde bir basamak bu insaf beklememek. Hani duyarlar ya, tasavvufun ilk basamağı kimseyi incitmemektir. Son basamağı kimseden incinmemektir. Onu yaptık mı zaten büyük oranda olgunlaşma olmuş olacak.
Hocam inşallah başka zaman konuşalım. Bu incitmemek ve incinmemek evet, konusu hocam belki de bütün ilişkilerimizin en temel
temeli,
iki kavramı.
En büyük mesele. En büyük mesele. O yüzden bunun peşine düşmek lazım. Ne kadar gücümüz yeterse, ne kadar yapabilirsek o yolda olalım da bakalım nereye varırız. Bu noktada tabii ben şeyi de çok önemsiyorum. Bu yük olmamak meselesiyle alakalı. Hayal kırıklığı yaşıyoruz ya insanlarla. Bir söz okudum, çok hoşuma gitti hocam. Diyor ki, devamlı hayal kırıklığı yaşıyorsanız, devamlı hayalleriniz yıkılıyorsa demek ki malzemeden çalıyorsunuz diyor. Hmm. Malzemeniz yanlış.
Hayalleri yanlış kuruyorsunuz.
Hayalleri yanlış kuruyorsunuz. Şimdi hakikaten biz de baktığımızda insanla alakalı, dostlukla alakalı, dünyayla alakalı, hayatla alakalı malzemeyi yanlış içeriklerle oluşturduğumuz için hayallerimiz yıkılıyor. O yüzden hayatı doğru anlamak, insanı doğru kavramak, davranışlarımızı iyi bellememiz lazım ki hayallerimiz yıkılmasın. Öbür türlü o niye böyle yaptı, bu niye şöyle yaptı, o nankör, bu hain vesairenin üzerinde kırgın bir hayatla yaşar, kırgın bir şekilde ölür gideriz. O da büyük sıkıntı.
Hocam bunu şunun için söyledim. Yani bazı haberler falan okuyoruz. İşte hı-hı, böyle herkes kendi yapacağı vazifeden çok. Falanca vazifesi niye eksik yaptı? Filanca niye yapmadı falan. Evet. Halbuki kendisi hiçbir iş yapmıyor hocam. Özellikle hocam deprem bölgesine hiç gitmeyen, hiç katkısı olmayan tipler internet yanlış haberler yayıyorlar. Sosyal medyada insanların moralini bozuyorlar. Yani hocam böyle bir maalesef, hani hocam Musa Efendi'nin kitabında konuştum. Bir yerde yangın olur diyor. 4 insan çeşidinden bahsediyor hocam. Bir kısmı tanımadığı halde ateşe dalar. Acaba bir insan kurtarabilir miyim? Hatta kendisi de ölür. Ki hocam depremde bunu da gördük. Başkasını kurtarmak için kendi hayatını feda eden insan da var. Bir kısmı su taşır ama ateşin içine girmez. O da güzel. Hani en olmaz su sepiyor ateşin üzerine. Üçüncüsü der ki ya bir seyredeyim ne güzel ateş benden uzaktan böyle. Hani o da hocam maalesef hani deprem bölgesini sırf görmek için gidenler de var. Bir de hocam daha kötüsü diyor. Acaba birkaç bir şey çalabilir miyim bu ortamdan? Bu karambole geliyor ya insanlar orada evet, şöyle telaşı içinde.
Evet, evet.
Hocam bu depremin hepsini gördük maalesef. Gördük. Ama Allah'a şükür ben şunu söyleyeyim hocam. Büyük çoğunluk güzel insan.
Yardımcı olmak istiyor. Bu o kadar önemli bir şey ki. Şimdi sosyal medya üzerinden kötülerin ve kötülüğün sesi çok çıkıyor.
Maalesef.
Ve kötüler ve kötülük olduğundan daha büyük, daha güçlü, daha yaygın gibi gözüküyorlar. Bu noktada bizim zihnimizi, kalbimizi ve dilimizi muhafaza mecburiyetimiz var.
Evet.
Yapsak iyi olur değil. Böyle bir zaruretimiz var, mecburiyetimiz var. İstisnanın istisnasının istisnası hadiseleri
büyüterek,
sanki her gün görülen, her yerde görülen çok yaygın bir şeymiş gibi, ya şu görüyormuş, öyle olmuş, böyle olmuş, böyle olmuş diye anlatırsak vebal altındayız. İstisnasının istisnasının istisnası hadiseleri çok konuşup çok büyütmememiz lazım. Çünkü insanların kalbindeki iyilik hislerini alıyoruz.
Başkası yardım etmiyor bu sefer.
Etmiyor. Yardımlaşmayla alakalı ümitlerini kırıyoruz. En büyük kötülüğü yaptın. Yani bir insan başka bir insana, depremden zarar görmüş insanlara veya deprem bölgesine belki çok büyük bir yardım yapacaktı. Çok önemli, çok kritik bir destekte bulunacaktı. Onun önünü kapattı. Ne kadar büyük vebal. Dolayısıyla bizim bu dönemde bir, maruz kalmamamız, kendi zihnimizi ve kalbimizi muhafaza etmemiz çok önemli. İkincisi, başka insanları maruz bırakmamamız, anlatmamamız, konuşmamamız, konuşulduğunda da düzeltmemiz, karşı durmamız çok önemli. Dememiz lazım ki bu olay, anlattığın olay çok yaygın değil.
Milyonda bir.
Milyonda bir olur insan. İnsanın içerisinde, bu kadar büyük grupların içerisinde her tür insan olabilir. Ama gördük ki çok büyük çoğunluk, kahir ekseriyet, iyilik dolu, sevgi dolu, yardımlaşma dolu, fedakarlık dolu, diğer gamlık dolu. Elinde ne varsa akıttı. Ama çok büyük çoğunluğun içerisinde minicik bir parça kusurlu, hatalı davrandı diye bütün her yeri insan zan altında bırakamaz.
Hocam şöyle hadiseler oldu işte, yağmacılığı abartıyorlar. Adam kendi evini kurtaracak, adamı dövüyorlar. Sen yağmacısın ya. Ya herifin çoluğu çocuğu enkaz altında.
Tabii.
Gerçek yardımseverleri. Tabii hocam, bunlar da Allah katında veballeri çok büyük hakikaten. O artık.
İşte şimdi hocam, sıkıntı şu. Çok insan buna alet olduğunu bilmeden alet oluyor. O yüzden biraz teyakkuzda olmamızda fayda var. Aman alet olmayalım. Kötülüğün yayılmasına, konuşulmasına, büyük görünmesine, yaygın görünmesine, normal görünmesine alet olmayalım. Çünkü kötülüğün büyük, yaygın, güçlü görünmesi ne demek? İyilerin biz zayıfız, biz azınlığız, biz ne yapsak bir işe yaramayacak, kötülük çok yaygın diye düşünüp iyilikten vazgeçmesine, geri durmasına, belki taraf değiştirmesine sebep olabilir. Allah saklasın.
Hocam mesela çok güzel bir hikaye var. Genç bir adam atıyla çölde giderken orta yaşlı, yaşlıca bir adama denk geliyor. Atı da yok. Doğru düz gıdası da yok yanında. Amca, nereye gidiyorsun diyor. Evladım, şuraya gidiyorum. İyi madem, atı sırasına binelim diyor. Yani ne kadar aile cenap bir davranış değil mi? Hı-hı. Herkes yapamaz yani.
Tabii.
Atına bindiriyor. Bu adam da meğer eşkıyanın birisiymiş. Hı-hı. Ata dört nala kaldırıp kaçıyor yani. At sahibini çölde yardımsız bırakıyor. Ama at sahibi o kadar şuurlu bir insan ki arkasından bağırıyor. Amca diyor, sakın diyor, bu olayı hiçbir yerde anlatma diyor. Eğer anlatırsan diyor, bundan sonra hiçbir insan çölde başkasına yardımcı olmaz diyor.
Ya.
Adam kendisi çile çekmiş, eziyet görmüş. Buna rağmen o manevi halinin kemalinden, sen bunu başka yerde anlatma, aramızda kalsın diyor hocam.
Bu çok önemli bir
evet.
Ölçü. Bunu hepimiz gece gündüz aklımızda tutmamız lazım. Kimsenin hayrına, iyiliğine, güzelliğine mani olacak sözleri, haberleri, davranışları taşımayacağız kimseye.
Ya hayır konuş ya sus diyor Peygamber Efendimiz.
Evet.
Madem hayır yapmıyorsun, hayır vermiyorsun, hayır konuşmuyorsun, hiç olmazsa sessiz kal da başkasının iyiliğine. Şimdi hocam dediler ki işte orada baraj patladı, patlıyor
ya,
dediler.
Ya işte bakın
hocam,
mesela.
Hocam 6 saat, 7 saat, belki 10 saat o yardım durdu. Belki kaç yüz insan öldü hocam
ya,
o anda.
Kaç insana sebep oldular.
Evet.
İşte çok önemli bir ölçü var. Diyor ki büyükler, bana benden olur her ne olursa, başım rahat eder dilim durursa diyorlar.
Ya.
Bu dilin durması, dili tutabilmek bu dönemde en büyük imtihanlardan biri. Aman aman aman, kötü bir şey aklımıza geldi, kötü bir şey duyduk, bir şekilde maruz kaldık. Söyleyesimiz var, dilimizi ısıralım, söylemeyelim. Tutalım kendimizi. Bu da bir mücadele midir? Bu da bir mücadeledir. Bu da bir iyilik midir? İyiliktir.
Hocam ashab-ı kiram soruyor, hani ya Resul diyor, insan dilden cehenneme mi düşer? Resul'ün vey hak kelimesi var hocam, ölüm kulları Peygamber Efendimiz. Ya diyor, insana bundan daha başka, insanın cehenneme sürükleyen ne olabilir? Tabii ki hocam başka organlarımız da var şüphesiz, ama hocam Allah-u Alem %90 cehennemin sebebi insanın kendi lisanı hocam.
Aynen öyledir hocam. Çünkü ne kadar büyük veballere, ne kadar büyük günahlara sebep oluyor. O yüzden kendi kendimizi sıkıntıya sokmayalım. Şu dilimize ne kadar mani olursak iyi. Çünkü kalbimizde muhafaza oradan geçiyor. Beni çok etkileyen bir hadis-i şerif var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabiden bir çocuğa buyuruyor ki, yavrucuğum diyor, sabahtan akşama kimseye kalbinde kimseye karşı bir buğz, bir kin, bir sevgisizlik biriktirmeden geçirebiliyorsan geçirmeye çalış. Akşamdan sabaha da yapabiliyorsan yapmaya çalış. Benim sünnetim budur buyuruyor.
Hocam bu şeyle bitirelim inşallah programımız. Ağzımızla güzel bir tat bıraktınız. Çok teşekkür ederiz. Kulağımıza da küpe olsun. Yani ümmete muhammete darılmayalım, küsmeyelim. Kimsenin kırmadığımız gibi kırılmamaya çalışalım.
Kırılmayalım. Kin, özellikle kin, nefret, sevgisizlik asla kalbimizi eritmeyecek.
Kıymetli hocam çok teşekkür ederiz. Teşekkür ağzınıza, gönlünüze, dilinize sağlık. Muhterem dinleyicilerimiz, tasavvuf ve insan psikolojisinde bize verilen sürenin sonuna geldik. Bir sonraki hafta buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın efendim.